Gizli Hazine. Kabalist Yehuda Aşlak, 1884-1954, zamanımızın en büyük kabalistiydi. Zohar kitabının tanınmaya başlamasını onun çalışmalarına borçluyuz. Zohar kitabına yazdığı giriş yazısına sulam, merdiven denildiği için kabalist Aşlak, Bağla Sulam, merdivenin sahibi diye tanınır. Bağla Sulam, yaşamının son yıllarında Son Neslin Yazıları diye bilinen eserini yazdı. Bu eser aşağıdaki sözlerle başlar. Çölde kaybolmuş, aç ve susuz kalmış arkadaşlar hakkında bir hikaye vardır. İçlerinden biri bolluk içinde her şeye sahip olan bir yerleşim yeri bulur. Zavallı dostlarını hatırlar. Ancak onlardan uzak düşmüştür ve yerlerini bilememektedir. Ne yapsın? Yüksek sesle bağırır ve boruyu çalar. Belki zavallı aç dostları sesini duyar da bu bolluk dolu yere gelebilirler diye. Önümüzdeki mesele de budur. Tüm insanoğlu hep beraber bu korkunç çölde kaybolduk ve şimdi kocaman bir hazine bulduk. Bu hazinenin ismi Kabala Kitapları. Şimdi seçkin okuyucular, bu kitap sizin önünüzde. Bir dolapta durmaktadır. Kabala Kitapları açık olarak ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde devlet adamlığına ve zamanın sonundaki günlerde var olacak özel ve kamusal yaşam davranışına dair bilgeliği bildirir. Bu kitaptan zamanın sonundaki günlerde bildirecek tüm iyi davranışları bulacaksınız. Ayrıca bugünün dünyevi meselelerini de düzenleyebileceğiniz iyi dersler bulacaksınız. Doğa ve biz. Bizim için en iyisi kabalistin sözlerini kabullenmektir. Hateva, doğa, Elohim'e, yaradana eşittir gematriyada. Bağlı sulam barış. Zohar kitabı, doğa veya Elohim, yaradan diye bilinen tek ve çok büyük bir sistemin içinde var olduğumuzu açıklar. Ancak biz bu sistemin sadece bir kısmını, bu dünya denen kısmını algılarız. Varlığımızın amacı bu dünyanın sınırlarını aşmak ve doğa diye bilinen sistemin, yani üst gücün tümünü hissetmektir. Bu seviyeye yükseldiğimizde bolluk, sonsuz memnuniyet ve ışık ile olağanüstü bir algı ve anlayışla tüm doğada var olduğu gibi bir denge, bütünlük ve ahenk hissiyle dolacağız. Zohar, bu ödüle erişmek için ne yapmamız gerektiğini anlamamız adına doğanın davranışını alışılagelenden biraz daha geniş bir açıdan incelememizi önerir. Bizim dünyamız kapalı bir dünyadır. Biz tek ve genel bir sistem içinde bulunuyoruz ve bu sistemin her parçası birbirine bağlıdır. Kendimizi doğadan üstün ve her şeye kadir olarak göremeyiz. Bu, kendimizi yok etmenin en mutlak yolu olur. Doğadan kaçamayız da, çünkü ona bağımlı bir parçayız. Bu nedenle doğanın genel kanununu öğrenmek için çalışmalı ve onunla el ele gitmeliyiz. Gelişme isteğimiz çok güzeldir. Ancak bunu doğru yolla, tüm yaratılışla uyum içinde, doğanın tüm dengesini ve ahengini bozmadan yapmalıyız. Aslında Kabala bilgeliğinin temeli budur. Doğayı gözlemlemek, tüm canlı organizmaların temelde birbirlerine özenle bakmak üzerine kurulmuş olduklarını bize gösterir. Bir canlı organizma, içindeki hücreler, tüm organizmanın sağlıklı yaşamasını sağlamak amacıyla karşılıklı verme ilişkisi içinde birbirlerine bağlıdırlar. Bedendeki her bir hücre kendi varoluşu için gereken kadarını alır ve gücünün geri kalanını organizmanın bütünlüğünü korumak için harcar. Çevresinin gereksinimini göz önüne almayan ve her şeyi kendi iyiliği için kullanan bir hücre, kanser hücresidir. Böylesi bencil bir davranış sonunda tüm organizmayı ölüme götürür. Cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde tekil olan genel topluluğun iyiliği için davranır ve kendini bu tavır içinde tamamlar. Bu ahenkli davranış olmaksızın var olmayı sürdürmek mümkün olamazdı. Bunun tek istisnası insan toplumudur. Neden? Çünkü doğanın denge ve ahengi zorunlu kılan kanunlarının geçerli olduğu diğer seviyelerden farklı olarak doğa insanoğluna, doğanın genel ahengine kendi bilinçli seçimi ile katılabilsin diye özgür irade vermiştir. Eğer bu sistem içinde yanlış bir şekilde yer alırsak, neden olacağımız yozlaşma yansıyarak bize geri döner ve bunu ızdırap çekerek deneyimleriz. Dolayısıyla binlerce nesil boyunca kademeli olarak doğa bizi, onun tüm kanunlarını öğrenmemiz ve sonunda ona göre davranmamız gerektiğini anlamamız için yönlendirmektedir. Sorun şu ki doğanın bizi etkileyen kapsamlı gücünü, yani yaradan diye de bilinen sevgi ve verme gücünü hissetmemekteyiz. Bununla beraber günümüzde bilim, doğanın aklı, duygusu ve her şeyi yaşatan ve yöneten çok büyük bir bilgeliği olduğunu keşfetmeye doğru ilerlemektedir. Ancak egomuz bunu görmemizi istememektedir. Dünyanın bugünkü hali, doğanın sistemine karşı böyle bir körlüğün ve bilinçsizliğin daha uzun süremeyeceğinin kanıtıdır. Balaslan 1930'larda bu konu hakkında şöyle yazmıştır. Doğa bizi acımasızca cezalandırmasın diye onun emirlerini ve onun bizden ne talep ettiğini öğrenmek artık bizim için hayati bir önem taşımaktadır. Balaslan Barış. Sayfa 30. Doğanın genel kanununu keşfetmek. Başından sonuna kadar yaratılışın tüm maddesi alma arzusudur. Bağlasılan Kabala Bilgeliğine Önsöz Madde 1. Bir şeyden duygusal, zihinsel veya başka bir biçimde etkilenmemiz için onunla aynı dalga boyunda olmamız gerekir. Yani aynı niteliklere sahip olmalıyız. Örneğin radyo dalgalarını yakalamak için alıcının verici ile aynı dalga boyuna ayarlı olması gerekir. Doğanın tüm gücü verme arzusudur. İhsan etmek, bolluk vermek. Karşıt olarak bizim doğamız ise keyif ve zevk alma arzusudur. Yalnızca kendimiz için zevk alma arzusu. Bizim doğamız ben merkezcidir. Kabala'nın ise bize söylediği gibi bu şekilde yaratılmışız. Diğer bir deyişle üst güce karşıt ve onun zıttı olduğumuzdan dolayı onu hissedemeyiz. Onu hissetmek için yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Kendi doğamızı ve alma isteğimizi yok edemeyiz ve buna gerek de yoktur. Yaşamlarımıza her zamanki gibi devam etmeli fakat aynı zamanda da yeni algılama araçları edinmeliyiz. Ancak başlangıçtaki doğamıza alma ek olarak bizi yeni bir doğaya verme tamamlayacak bir aleti nereden bulabiliriz? İşte burada Kabala bilgeliği yardımımıza yetişir. Şimdiki halde bizler alıcılarız, tüketiriz, yutarız. Eğer birine bir şey versek bile bu ancak bizim için yapmaya değer olup olmadığının ince hesabını yaptıktan sonradır. Doğamız karşılıksız bir şey vermekten bizi alıkoyar. Kazanç sağlamayacak bir eylemde bulunma enerjisini bize vermez. Eğer karşılığında 100 dolar alacaksak 50 dolar vermeye gönüllü oluruz. Belki 80 dolar bile verebiliriz. Ama 100 dolar geri almak üzere 101 dolar vermek imkansızdır. Bu temel çalışma kuralı yalnız para konusunda ya da başkalarına karşı bir eylemde değil, her şey için geçerlidir. Balaslan bunu şöyle açıklamıştır. Doğayı araştıranlar iyi bilirler ki eğer kişi heves duymuyorsa, kendisine bir fayda görmüyorsa, en ufak bir harekette dahi bulunamaz. Örneğin kişi elini masaya koymakla daha rahat edeceğini düşündüğü için elini iskemleden masaya koyar. Eğer böyle düşünmeseydi elini hiçbir hareket yapmadan hayatının sonuna kadar iskemlede bırakırdı. Daha büyük çabalarda ise bu durum daha da geçerlidir. Bağlasulam barış. Başka insanlara yardım eden insanlar bile hastane veya benzeri yerlerde gönüllüler gibi günün sonunda bu işi sadece kendilerine memnuniyet verdiği için yaparlar. Bağlasulam her toplumda her zaman %10 oranında doğuştan yardımsever insanlar olduğunu açıklar. Bu kişiler diğer insanların ihtiyaçlarına biraz daha farklı tepki verirler. Başkalarının duygularını ve acılarını sanki kendilerininmiş gibi duyumsadıkları için onlara yardım etme ihtiyacı duyarlar. Doğal olarak bu yardımseverlik eğilimi ben merkezli bir temele dayanır ve düzeltilmesi gerekir. Fakat bu gereklilik davranış genetik bilimi çalışmalarında da gösterdiği gibi gözlerden kaçmıştır. İnsanın özünde sadece kendisi için almak vardır. Doğamız gereği başkalarının yararına en ufak bir şey bile yapamayız. Başkalarına verdiğimiz zaman da sonunda yeteri kadar değerli bir ödül almayı beklemek zorunda kalırız. Bağlasulam, Zohar'ın bitişi şerefine bir konuşma. Kabala bilgeliğinin üst gücü algılamada bize nasıl yardımcı olacağını anlamaya başlamak için büyümekte olan bir çocuğu göz önüne alın. Olgunlaşma sürecinden daha doğal olan hiçbir şey yoktur. Bu nedenle bu karşılaştırma kitap boyunca bize eşlik edecektir. Bir bebek doğduğu zaman duymaya, görmeye ve tepki vermeye başlar. Onun önüne koyduğumuz örneklerden öğrenir ve gelişir. Eğer bebeği büyümesi için ormana bırakırsak, hayvanları taklit edecek ve onlar gibi olacaktır. Birkaç istisnai içgüdü ve refleks dışında bizimle ilgili her şey öğrenmeyle oluşur. Üst sistemi de onu hissetmesek bile aynı yolla öğrenebilir miyiz? Nasıl söz ettiğimiz o bebek gibi ya da sadece vermek denen yeni bir niteliğe doğmak isteyen tek bir sperm damlası gibi olabilir miyiz? Başka bir deyişle insan yavrusu dünyevi bir sperm damlasından gelişir. Örneklerden öğrenir ve zamanla olgun bir insan olur. Şimdi ise kalpteki nokta diye adlandırılan manevi tohum damlası o kişide belirir. Bu yeni bir arzudur. Neden yaşadığını bilmek ister. Yaşamının ötesinde var olana, yani bizi etkileyen ve hareket ettiren gücü erişmek ister. Dünyevi gelişimde ego ve kişinin kendi için alma niteliği gelişir. Manevi gelişim sürecinde ise verme niteliği içimizde gelişir. Peki bu süreci başlatmak için ne gerekir? Örneklere, manevi öğretmenlere ihtiyacımız vardır. Zohar kitabı bu nedenle yazılmıştır. Verme niteliğine dair bize örnekler sunan Zohar kitabına tıpkı gözleri ve ağzı açık şekilde dünya ile ilgili her şeyi yutmak, öğrenmek için can atan çocuklar gibi yaklaşmalıyız. Nasıl vereceğimizi daha çok öğrendikçe doğanın tüm gücüne, sevginin ve vermenin gücüne daha da çok benzeyeceğiz. Kabala dilinde form eşitliği olarak adlandırılan bu aşamalı süreç biz doğaya benzer hale gelecek derecede bizi doğanın her şeyi kapsayan gücünü hissetmeye götürür. Not 3. Profesör Epstein ve davranış genetik bilimi araştırma ekibi belli gen sıralamasını değiştirmenin kişinin başkalarına iyi davranma kabiliyetini etkilediğini bulmuştur. Araştırmacılar yardımsever davranış biçiminin dopamin adı kimyasal madde ile anında ödüllendirildiğini varsaymaktadır. Bu madde kişinin beyninde salgılandığında hoş bir duygu verir. Zohar çok katmanlı bir kitap. Zohar çalışmak dünyaları inşa eder. Kabalist Shalom ben Musa Buzaglo, kralın tahtı. Kabalist Shimon Bar Yohai, Rashbi başkanlığındaki 10 kabalist bir araya gelip en yüksek manevi seviyede birleşmişlerdir. Bu birlik içinde Zohar kitabını bizim için yazmışlardır. Zohar sadece bir kitap değildir. Bizim seviyemizden realitenin en üst seviyesine kadar tamamlanmış bir sistemdir. Bu sistem bizi doğanın tümünü hem anlamak hem de hissetmek üzere sınırsız varoluşu deneyimlemeye başlamak için tasarlanmıştır. Bu kitap çok özel bir şekilde kurgulanmıştır. Bizim dünyamızda oluyormuş gibi görünen şeylerden bahseder. İnsanlar, hayvanlar, ağaçlar ve çiçekler, dağlar ve tepeler hakkında hikayeler. Ancak gerçekte bize ruhu ve üst güçleri anlatır. Zohar'ın yazılışından binlerce yıl sonra 20. yüzyılın en büyük kabalisti Bala Sulam, Zohar üzerine Sulam merdiven açıklamasını yazarak Zohar'ı Kabala dilinde açıklamıştır. Kabala dili bizim parçaları bir araya koymamıza ve Zohar'da gerçekten ne anlatıldığını anlamamıza yardımcı olur. Zohar'ı Sulam açıklaması ile birlikte okuduğumuzda önceleri hiçbir şey anlamasak bile Zohar algımızı karşıt bir algıya çevirmeye başlar. Bu da dünyaya karşı olan tavrımızı değiştirir. Zohar bize bir sonraki seviyemizle yani verme niteliğinde daha gelişmiş bir seviye ile bağlantı kurmamızı sağlayan örnekler sunar. Bu çocuklarımızı yetiştiriş şekline benzer. Çocukların gelişimi için onlara biraz daha ileri seviyeden örnekler göstermeye devam ederiz. Böylece onları yavaş yavaş daha gelişmiş seviyelere götürürüz. Zohar da bizi benzer biçimde etkiler. Bizi bekleyen bir sonraki seviyenin örtüsünü kaldırır. Şu anda deneyimlediğimiz bu dünya, realitede var olan en alt ve en kötü seviyedir. Realitenin tüm gücünün en üst seviyesinden itibaren 125 seviyeden geçerek bu seviyeye inişimiz tasarlanmıştır. Başlangıç durumumuzda yani şimdiki durumumuzda bir sonraki seviye tam önümüzde durmakta olan ben artı birdir. Bir sonraki seviye ben artı ikidir. Sonraki ben artı üçtür. Ve böyle devam eder. Önümüzde 125 seviye vardır. Her bir seviye yürümemiz gereken yolu tanımlayan bir bilgi parçası içerir. Kabala dilinde bu parçaya reşimo, izlenim denir. Bu konuyu daha sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Çünkü bunun hayatlarımıza olan etkisi çok önemlidir. Şu anda içinde bulunduğumuz kendimiz ile bir sonraki seviyemizdeki kendimiz arasındaki bağlantıyı Zohar kitabı kurar. Tıpkı bir anne baba gibi. Zohar bizi bir dünyadan diğerine çıkarır. Dünya şu anda içinde bulunduğumuz durum demektir. Üst dünya ise bizim üst seviyemiz anlamına gelir. Manevi gelişim sürecimizde bu dünyadan yok olmak gibi bir durumun olmayacağını anlamak önemlidir. Her zamanki gibi çalışmaya ve yaşamaya devam edeceğiz. Ancak realiteyi yöneten gücün algısı hayatımıza eklenecek. Öyle bir duruma geliriz ki tüm realite önümüzde tek bir varlık, tek bir sistem olarak belirir. Burada tek bir gücün işlediğini hissederiz. Sonsuz, bütün, zamanın, mekanın ve hareketin ötesinde bir güç. Zohar kitabının keşfetmemize yardım ettiği şey budur. Yaratılışın tüm hareketleri, her köşesi, girdisi ve çıktısı, insanoğlunu beslemek ve onun niteliklerini kişi, tanrısallığı, dostluğunu hissettiği gibi sezebilir. Olana kadar geliştirmek amacıyla tamamen önceden tasarlanmıştır. Bala Sulam, dinin özü ve amacı. harfler ve sözcükler. Şimdi Zuhar kitabından ilk okumayı yapalım. Aşağıdaki bölüm Vayikra, Yaradan Çağırdı kısmından alınmıştır ve harfler hakkındadır. Yaradan'dan bir harf iste. Ya derinlerden iste ya da onu yukarılara yükselt. İlk nesiller ile son nesiller arasındaki fark nedir? İlk nesiller yüce bilgeliği bilir ve ona uyarlardı. Sina Dağı'nda Musa peygambere verilen harfleri nasıl bir araya koyacaklarını bilirlerdi. Ve biliyoruz ki bu dünyada binadan uzanıp gelen üst seviyenin harflerine ve malhuttan uzanıp gelen alt seviyenin harflerine göre hareket etmek akıllıcadır. Harfler nereden gelir? Harfler üst güçten gelir. Üst güçten bana harfleri vermesini talep etmem gerekir. Harfler nedir? Harfler formlardır ve onlar sayesinde kendi esas doğamı, alma isteği, ego, üst güce, sevgi ve verme gücü benzer olması için dönüştürürüm. Her harf kendi içimde inşa ettiğim yeni bir verme formudur ve bununla bir şekilde üst güce benzer hale gelirim. Bana verilen harfleri bir araya getirerek kelimeler kurmam gerekir. Bu kelimeler bir formu bir diğerine, bir harfin formunu başka bir harfin formuna dönüştürmek için yapılan manevi işlemlerdir. Bu tür davranışlarda bulunduğum zaman sanki üst güçle konuşuyorum ve o da benimle konuşuyor gibidir. Böylece artık ortak bir dile sahip oluruz. Üst güç ile aramda böyle bir karşılıklı konuşma gerçekleştiğinde ve ben onun kelimelerini duyabilir duruma geldiğimde onun ortağı haline gelirim ve tüm üst bilgeliği edinirim. Bağlasulam, Kabala'nın ve onun özünün öğretisi adlı yazısında bu şekilde açıklamıştır.